Ayrım 3. Neredeyse aldatılmayacağımı düşünmeye başlamıştım ki Nazan'da ihanetin belirtileri ard arda ortaya çıkmaya başladı. Önce bakışları eğildi, yalnızken tıpkı suç işlemek üzereymiş gibi sürekli yere bakıyordu. Gözleri garip bir biçimde hareketlenmişti, kıpırdıyor, kaçacak yer arıyor, yüzü bu iki güzel kaçağa dar geliyordu. Bir süre sonra kokusunu değiştirdi ve arada onu bilerek aramadığımda aranmadığını fark etmedi. Oysa bir ilişkide en önem verdiği davranış günde en az iki kez aranmaktı. Aranmayı güzelliğine yöneltilmiş en etkili iltifat sayardı. Daha sonra davranışları tekrar değişti, yüzü ışıldamaya başladı. Bu bakışlarına yansıyan yeni bir erkeğin parıltısıydı. Neşesi, arsız canlılığı inanılmazdı. Gözleri en güzel göründüğü yere kaşlarının altına geri dönmüş, bakışlarını kaçırmadan karşılayacak cesareti yeniden kazanmıştı. Düşlediği beceriksizliği tadabileceği birini bulmuştu sonunda. Av partisinin bitmesi demekti bu. Artık suç işlemenin eşiğinde değildi. Onu ihanetin bedenini sabırsızlıkla beklediği günahkarlık ırmağının öteki tarafına geçirecek o geniş adımı atmıştı. Benim için ihanet buydu. Biçimi, rengi ve kokusu olan, daha çok gözlerle açığa çıkan gönüllü aldanış, bir tür arsızlık. Hayal kırıklığım iki yönlüydü. Artık Nazan'a yakıştırmadığım başka biri daha vardı. Ve ben beceriksiz, berbat bir dedektiftim. Nazan'la ilgili hiçbir ön sezi geliştiremediğim apaçık ortadaydı. Korna sesiyle bakışlarımı 3,5 yıl önce içtiğim sigarayı tutan parmaklarımdan yola çeviriyorum. Bir taksi önümde durmuş, beni bekliyor. Taksiye biniyorum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Yönsüzüm. Banka, seans odası, ev. Sonunda Taksim'de karar kılıyorum. Taksim'den Cihangir'e inmek, Cihangir'den Taksim'e çıkmaktan daha kolay. Eğer bankadan vazgeçersem eve yürüyebilirim. Taksim'e diyorum şoföre. Taksi son 10 yıldır hemen her gün olduğu gibi Taksim'e doğru ilerliyor ve ben birkaç hafta sonra Nazan'ı ne kadar özleyeceğimden habersiz, usul usul onu terk etme fikrini büyütüyorum içimde. Midemdeki bulantı azalmasına azaldı ama çözülmedi. Hala bir düğüm gibi belirgin ve karmakarışık. Öndeki iki koltuğum arasında el freninin yanına sıkıştırılmış bir gazete var. Alıp açıyorum. Ucuz ekonomi sayfasının olmadığı bir gazete bu. Ön sayfada Genelkurmay Başkanı'nın geçen hafta yaptığı öfkeli açıklamayla ilgili bir yorum. Altta ise iki hafta önce ölen ünlü şarkıcının mirası ve mirasçılarıyla ilgili iki manşet var. Araba susturucu takılmış egzosuyla homurdanmadan ilerliyor. Gazeteyi bırakıp Nazan'a geri dönüyorum. İtiraf edinceye kadar ona sadık kaldığımı hatırlatıyorum kendime. İhaneti izleyen ilk birkaç hafta boyunca ilişkimizi tıpkı evli çiftler gibi edindiğimiz ve bize özgü sandığımız alışkanlıklarımızla eskisi gibi sürdürdük. Arada öğleleri kalabalığın içinde gösterişli bir öpücükle başlayan, genellikle salata yemek için buluşmak, kazandığı paraları değerlendirmesi konusunda tutmayacağını bildiğim önerilerde bulunmak, bridge turnuvalarına ve davetlere birlikte gitmek, ortak arkadaşlarımızla içmek ve her gün en az bir kez telefonla konuşmak gibi. Tam bu yeni duruma alışmaya başlamıştım ki Nazan beni bir kez daha şaşırtarak yine değişmeye başladı. İkinci ayın sonunda bedelini ödetmediğim ihanetiyle kazandığı canlılığını tümüyle yitirmişti. Kişiliği açık, ufku geniş bir denizden yüzeyinde hiçbir parıltının oynaşmadığı koyu esintisiz bir su birikintisine dönüşmüştü. Tanrı sanki sonunda adil olduğunu hatırlamış, kişiliklerimizin bir parçası olmuş dekorları değiştirerek anlamlı bir öç almaya karar vermişti. Sonra sıra o yağmurlu yaz akşamına geldi. Nazan arada bir evinde kendisinin pişirdiği egzotik yemeklerle küçük davetler verirdi. Böyle bir gecede çoğunun mülkiyetleri bana, seçimi ise Nazan'a ait tablolarla süslü geniş salonda davetlilerle son içkileri yudumlarken yağmuru dışarıda tutan geniş pencerenin kalın mat siyah camında beliren görüntüyle irkildim. Aynaya dönüşen pencerede bizi seyreden çift şaşırtıcıydı. Erkek, yani ben, kadından, yani Nazan'dan daha dikkat çekici, daha parıltılıydım. Nazan mevsimsiz açan bir çiçek gibi hızla soluyordu. Aklıma ilk gelen düşünceler bunlar oldu. Penceredeki Nazan tedirgin ve ürkekti. Aklı da iyice karışmıştı. Hep bir anahtar gibi kullandığı o ışıltılı zihin açıklığı yerini acınası bir güvensizliğe bırakmış olmalıydı. Zamanı geldi, böyle düşündüm. Onu daha fazla kendisiyle bırakamazdım. Misafirler gittikten sonra elini dindarca bir bağışlamayla tuttum ve içtenliğimi kavramasına yetecek kadar susarak konuşmadım. Dinlemeye hazırdım. Dışarıda gelişigüzel yağan yağmur da itiraflarına dramatik bir fon oluşturabilirdi. Nazan teatral bir hazırlıktan sonra ağlamaya başladı. Daha önce hiç yapmamıştı bunu. Biraz bekledim, ardından gözyaşlarını öperek başını göğsüme çektim. Gece, yağmur, hüzün ve itiraflar. Dekor ve mizansen belki basma kalıptı ama çok etkileyiciydi, en azından Nazan için. Yaklaşık 2 ay önce genç bir erkek bulmuştu kendine ve o genç adamla bir süre gizlice, aslında sadece benden gizli buluşmuştu. Kendime derken kimliğini bilmediğim genç adamdan zenginliğine yeni kattığı bir malmış gibi söz ediyordu. Gizlice dediğinde yüzünü dikkatle inceledim. Ne utancın ne de ihanetin izi vardı bakışlarında. Ağlaması yatışınca durum şaşırtıcı çıplaklığıyla ortaya çıktı. Nazan'ın rengini ve parlaklığını solduran acınası mutsuzluğunun ardında pişmanlık değil, uğradığı derin hayal kırıklığı vardı. Canlılığına canlılığını katmayı düşlediği genç taze erkek bedeni güzelliğini besleyecek, tenini ışıldatacak hazlar sunamamıştı ona. Sürekli az pişmiş, yağsız, tutsuz, tuzsuz, aynı yemekle diyet yapmak zorunda kalmak. Çaresizliğini kısaca böyle tanımlıyordu. Sözleri beni epeyce güldürdü. Yaptığı benzetme cinsellik konusundaki arsızlığının içten ve oldukça edepsiz bir açığa vurumuydu. Karar vermişti niyeti her şeyi geride bırakmakta. Artık beceriksizlik ve doğallık değil, yitirdiği ışıltıyı ona geri verecek o derin usta işi zevkleri istiyordu. Usta işi zevkler. Kararsızlık hızla çöken bir gölge gibi yüzümü kapladı. Hata mı ediyordum? Nazan elimi geri çekeceğimi, ki gerçekten çekecektim, hissedince tıpkı bir çocuk gibi inledi. Ama çekeceğim sadece elimdi. Bunu anlar anlamaz bir iç çekişle gevşedi. Ben de elimi çekip kendimi ve bedenimden topladığım o usta işi hazları verdim ona. O gece onunla kaldım. Ertesi gün ilk işim birkaç ay önce Nejat'ın tanıştırdığı o genç stilisti, herkesinki gibi onun da adını unutmuştum ama enfes göğüsleri gözümün önündeydi, aramak oldu. Birbirimizi uzun süredir merak ediyorduk. Hemen o akşam buluştuk. Nazan'dan tam 18 saat sonra onunla yattım. Ödeşmek iyi bir fikir gibi gelmişti. Geldi de. Eğer sevişirken ille de prezervatif, hem de en kalın ve sağlamını seçmişti, kullanmak saplantısı olmasaydı belki onunla tekrar buluşurdum. Nerede ineceksin? Bakışlarımı o nefis göğüslerden kalın aksamlı sese çeviriyorum. Sakallı, asık, bu kente ait olmayan, uzaklardan göç etmiş bir yüz bana bakan. Adamın aksanı ortak bir gelecek için gerekli olan dinsel akrabalığın dışına itiyor beni. Nerede ineceğimi bilmiyorum, aslında fark etmez. Fark etmez diyorum. Taksiden fark etmeyen bir yerde iniyorum. Hayatında hiç kimseye siz diye hitap etmediğine bahse girebileceğim şoför asık suratıyla uzaklaşıyor. Midem biraz daha iyi ama düğümü hala hissediyorum. Henüz çözülmedi. Yorgunum ve yatmak bankaya gitmekten daha iyi bir fikir gibi. Eve dönmeye karar veriyorum. 40-50 metrede bir sağa sola dönen dar sokaklar yavaş yavaş sabahki mutluluğumu sıkıştırıp yok ediyor. Birkaç hafta sonra başıma gelecekleri bilsem bütün ömrüm boyunca midemin bulanmasını da bu andaki mutsuzluğumu da kabullenebilirim. Ama bilmiyorum. Daha öykünün o bölümüne gelmedik. Ben henüz içimde usul usul Nazan'ı terk etme fikrini büyütmekle meşgulüm. Hiç yıkılmayacak, çatlamayacak, geçit vermeyen uzun bir dağı andıran binaya kadar hızlı adımlarla yürüyorum. Deniz manzarasını kapamak, boğaza inen yolları kesmek. Arkamızdaki iki yanımızdaki komşu binalarda oturanlar bu yüzden bir yandan binamızdan ve bizlerden nefret ederler, bir yandan da fırsat buldukça özellikle güney tarafında daire almaya çalışırlar. Oturduğum daire kuzey tarafında 6. katta. Salonda geceleri martıların yemeğe serpilen tuz kristalleri gibi penceremden aşağılara uçuştuğu bir deniz manzaram var. Ev bana üvey babamdan kaldı. Nazan'ı eve ilk getirdiğimde yüzündeki şaşkınlığı hatırlıyorum. Kabalığı çağrıştıran bu şaşkınlığı buyurgan sorusu izlemişti. Neden onunki gibi güvenli bir sitenin içinde yeni bir eve almıyordum ki? Zenginliği bu evde düşlemiş, bu evde planlamış ve amacıma bu evde ulaşmıştım. Manzaralı, geniş, ancak eski evin her köşesi parayla ilgili hayaller kurabildiğim tek yerdi. Yani bu evi terk etmek bir anlamda zenginlikten vazgeçmekle eş anlamlıydı benim için. Bunları Nazan'a söylemedim. Sonra onun evinde buluşmaya başlayınca Nazan da taşınma konusunu bir daha açmadı. Güney kanadındaki çatlak ortaya çıkıncaya kadar demeliyim. Çatlak yüzünden gerginlik bütün binaya yayılınca tekrar evden taşın diye uzunca bir süre ısrar ettiğini hatırlıyorum. Evin deri ve ahşap kokan nemli sessizliğine sarılarak divana uzanıyorum. Kedi ortalıkta yok. Aklımda dilimin ucunda, hatta kulaklarımda o rahatsız edici soru var. Ama bulup sormayacağım. Çünkü beynimin derinliklerinde bir yerde saklanan cevap ne bulantımı ne de yorgunluğumu azaltacak ve Nazan'dan çıkarken hissettiğim kısa ömürlü o mutluluğu geri getirecek. Sorudan cevabını bir gün merak edeceğimi bilerek vazgeçiyorum. Gazeteyi alıp borsa sayfasına bakabilirim. Borsanın yükselişi spekülatif mi? Ayşe'yi aramalıyım. Afganistan'da şeriat. Bu divanı seviyorum. İkinci kısım. Halam. Ekim 96 Salı. Divandayım. Salonun sükûnetini dalgalandırmadan geriye dönüyorum. Afganistan'daki şeriattan, duvardaki çıplak kadına midem bulanıyor. Mutfağa gidip biraz süt içmeliyim. Aslında süt değil, içki istiyor canım. Ama içmemeliyim. Hem çok erken hem de midem bulanıyor. En iyisi Nejat'ı aramak. Aramıyorum. Belki daha sonra. Kedi mırıldanarak ortaya çıkıyor, koltuğa sıçrıyor. Deriye zarar verirse onu pencereden aşağıya atacağım. Gazeteyi bırakıyor, elimi karnıma götürüp bastırıyorum. Nazan'dan ayrılma fikri orada bulantının yanında bir yerlerde yavaş ama kararlı büyüyor. Gülüyorum, Nazan gibi bir kadından vazgeçmeyi düşündüğüm için delirmiş olmalıyım. Gözlerimi kapıyorum, geriye dönmeliyim ama geçmişte aramda Nazan var. Nazan'a soramadığım oysa erkeğin soracağı o soru var. Eylül başındaki itiraf belki de Ağustos'un sonundaydı. Nazan'ı genç bedenden edindiği zehirden kurtarmışa benziyordu. En azından uzun bir süre bu böyleymiş gibi sürdü. Ama özlediğini söylediği ustalık ve sabırla dokunmuş eski ilişkimizi yeniden kurabilecek miydik? Ağır gelmiş, taşımakta zorlanıyormuş gibi başını önüne eğerek yürüyen o garip gözlü kız dikkatimi çekmeseydi belki. Onu tanıyorum. Daha önce hiç görmediğime güneşin batıdan battığı gibi emin oldum. Kızla karşılaşır karşılaşmaz beynimde kıpırdayan düşünceye pek benzemeyen titreşim bu oldu. Üzüntü, pişmanlık, özlem, sıkıntı ve en çok da kargaşa. Aslında düşünceden çok bir izlenim, bir anıyla irkilmiştim. Bu kesindi. Anlaşılan hayatı boyunca hep yanı başında ulaşabileceği kadar yakınında bulduğu şansı bu kez Nazan'ı terk etmişti. Garip gözlü kız ona yönelik ilgimi tıpkı köküyle yolunan bir ot gibi ondan koparıp aldı. Çok geçmeden koyu, hiçbir yerine tutunamadığım büyük kaygan bir boşluğa yuvarlandım. Kız Nazan'la peşinde olduğu hazların tam arasına girmişti. Aslında ilişkimizin tekrar eskisi gibi yapılanamamasının nedeni ne ihanet, ne pek hasar görmeyen gururum, ne de birbirimizden alabileceklerimizin tükenmesiydi. Varlığımın dış dünyaya odaklandığı nokta değişmişti. Neden buydu? Bu yeni noktanın merkezinde yer alan kızı ilk kez Nazan'ın ihanete doğru koşarken bıraktığı, taze ayak izlerine basa basa geri dönmeye karar verdiği günlerde, aslında tam olarak hatırlıyorum, bir salı günü, Heybeliada'ya sanatoryumda yatan halamı ziyarete giderken gördüm. Sigarayı yeni bırakmıştım, bu yüzden kokusuna rastlamayacağımı düşünerek vapurun alt katını seçmiştim. 14 belki 15 yıl boyunca içmesine içmiştim ama sigarayla aramda tutkulu bir bağ oluşmamıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse beni rahatsız eden sigarayı bırakmak değil, daha çok bir alışkanlığımdan kolayca vazgeçme fikriydi, bir tür ihanet. Kız sol tarafta, 3-4 sıra önde başını öne eğmiş kımıldamadan oturuyordu. Yalnızdı ama cümlenin içindeki yabancı dildeki bir sözcük kadar dikkat çekiciydi. Çevresini saran sıradan yeşillikten farklı, egzotik bir çiçek. Yüzünden daha güzel, daha alımlı profili olan kadınlara özgü gizemli bir görünüşü vardı. Güzelden çok zarif diye düşündüğümü hatırlıyorum onu seyrettiğim o ilk dakikalarda. Yetişkinliğin eşiğinde olmanın belirsizlik anlamına geldiğini kanıtlamak istercesine yaşı bakılan açıya göre değişiyordu. Bunu daha sonra korkudan titreyerek el ele tutuşup karanlıktan kaçtığımız gece daha iyi fark edecektim. Yandan ve arkadan bakıldığında ne 20 yaşındaki bir genç kız gibi genç ne de 30 yaşındaki bir kadın kadar olgun görünüyordu. Yaşını tam olarak belirgenleştiren açı ona karşıdan dik bakılınca oluşan olmalıydı. Onu tanıyorum. Bu ilk düşünce isterseniz izlenim deyin, merkezinde kızın yer aldığı garip çekime dayanamadı, hemen yok oldu. Kız çevresiyle oluşturduğu zıtlığa karşın kendisiyle belirgin bir uyum duygusu oluşturmuştu. Denizden yansıyıp geniş pencerelerden içeri su gibi sıçrayarak giren ışıkla sönmek üzere olan bir meşaleyi andıran kısa saçları, bir balerin yumuşaklığıyla selam verir gibi öne eğilmiş başı, yuvarlak omuzları ve profili. Oluşturduğu uyum çevreye değil, kesinlikle kendine yönelikti, bunu fark etmiştim. Çok geçmeden sınırlarını da kavradım. Uyumu bedeniyle sınırlıydı. Önden bir kadın, yandan el sürülmemiş bir bakire. Ama asıl şaşırtıcı olan profilini gördükten sonra yeniden kapıldığım o garip, rahatsız edici duyguydu. Onu tanıyorum. Tekrar başladığım noktaya geri dönmüştüm. Büyük adadan vapura binen şişman bir kadın aramıza oturunca Heybeli'ye kadar kızı bir daha göremedim. Kadının yeni damlamış bir mürekkep lekesi gibi sağa sola yayılan peltemsi geniş vücudu, bilmediğim bir dildeki ahenkli bir dizeyi çağrıştıran o zarafeti yol boyunca benden gizledi. Heybeli'ye yanaştığımızda iskelede vapurdan inenlerin arasında kızı aradım. Yoktu. Çabucak kayboluvermişti. İleri geri hareket eden bir karınca sürüsü gibi telaşla adanın içlerine doğru tırmanan kalabalığa karışıp uzaklaşmış olmalıydı. Koşumları süslü, zayıf ve bakımsız iki atın çektiği faytonla uzun yokuşun sonundaki sanatoryuma tırmanırken kızı unuttum. Çünkü eğiminin iyice arttığı yokuşun ortasında, sol taraftaki deniz, büyük adanın arkasındaki derin bir kuyuya boşalır gibi giderek aşağıya çökerdi burada. Nedense hep o sözleri duyardım. Kulaklarımda yine aynı fısıltı vardı. Deniz, bir parça mavi deniz için her şeyi itiraf edebilirim. İtiraf edecek fısıltının sahibi Tahir Bey'di. 1981'de Tahir Bey'in felsefe profesörü olması, zekasının parlaklığı ve yurt dışına kadar yayılmış ününün hiç önemi yoktu. O 1981'de numarası olmayan tabutluklardan birinde diri diri gömülmüş bir zavallıdan başka bir şey değildi. Ne uluslararası ünü, ne bilim adamı kimliği, ne de erişilmez kişiliği değişmesini engelleyebilmişti. Sürekli aşağılanma, dayanılmaz kin ve dar hücreler onu hayatı boyunca edindiği her şeyden uzaklaştırmış, çırılçıplak bırakmıştı. 1981'de artık seçkin bir bilim adamı değil, tabutluklardaki savunması zavallılardan birisiydi. Yeraltı onu sadeleştirdi. Faruk böyle diyerek Tahir Bey'in Erzurum'da doğduğunu, geceleri hücresinden attığı çığlıkların denizle ilgili olamayacağını ekliyordu sözlerine. Çığlıklarının nedeni karanlıktı ona göre. Karanlık ödünü koparıyor Beyzade'nin. 1981'de Faruk'un nefreti Tahir Bey'in üstüne atılmış lanetli bir kefendi. Yıllar sonra Tahir Bey'in kitabıyla ilgili bir yazıyı okuduğumda küçümseme yüklü bu ifadenin doğru olmasa da gerçeğin soluk izlerini taşıdığını öğrenecektim. Ama 1981'lerde işkence gören her tutuklunun denizle ilgili bir geçmişi olduğuna inanırdım nedense. Aslında bu inancımı temellendiren Faruk'un ardında bıraktığı, dudakları kurumuş kanla mühürlenmiş, çoğunun gözleri kapalı olurdu, zavallıların zorlukla mırıldandıkları o sihirli mavi sözcüktü. Su, su. Su sesi kulaklarımda giderek denize dönüşürdü. İşkence yakınında olanları da etkiliyordu. Bu etkilenme bende sözcükler arasında akrabalıklar keşfetme, köprüler kurma şeklinde ortaya çıkmıştı. İşte bu yüzden ne zaman Heybeli Adaya gelsem, ne zaman faytonla bu yokuştan yukarı doğru tırmansam ve ne zaman denize baksam hep Tahir Bey'i hatırlıyordum. Gözlerimi denizdeki kuyudan yola çevirdim. Tahir Bey'i de o kız gibi unutacaktım. Çünkü halama asla başkalarının anılarıyla gidilmezdi. Yanında her şeyinizde sadece onun olmalıydınız. Sigarayı bıraktığımı halama sevindirici bir haber gibi verip vermeme konusunda kararsızdım. Kararsızlığımın nedeni onu önemsememem değil, halamın sevinci bir kusur gibi gördüğünü bilmemdi. Bir keşiş gibi sürekli acı içinde yaşamak tarzı hep bu olmuştu. Acı çekmeyi bilinçli bir seçime neredeyse sistematik kuralları olan bir yaşam biçimine dönüştürmüştü. Hemen hemen her şey özellikle de geçmiş acı verirdi ona. Hatta bazen aslında bu çok ender olurdu. Güldüğünde bile acı çektiğini düşünmekten alıkoyamazdım kendimi. Yıllar önce birlikte yaşarken, o zamanlar çocuktum, acısını bizlere anlatmak için oldukça komik bir huy edinmişti kendine. Fransızca konuşmak. Gençliğinde gittiği Paris'in bu büyülü dili dudaklarında neden acı yüklü bir ezgiye dönüşür, neden ona inandırıcı keskin bir acı verirdi, annemle çözemezdik. Hiç evlenmemiş bu kadın bağnazlığın en katıksız örneğiydi sanki. Hayatı boyunca sofuca bir kararlılıkla kendini zevklere karşı tıpkı düşmana olduğu gibi dirençle savunmuştu. İyi bir damağı vardı ama neredeyse hiç yemek yemezdi. Sesinin güzel olduğunu bilirdik ama şarkı söylemeyi hafiflik sayardı. Renk uyumu konusunda uzman olduğunu başkalarına yönelttiği incelikli eleştirilerden anlardık. Ama üstüne hep iç karartıcı ya da aksine iyice canlı şeyler geçirirdi. Her şeyde bir kusur bulurdu, kavram olarak güzellikte bile. Güzelliği çevresine, ailesine göre değil, fahişelere özgü bir durum olarak düşünüyordu. Güzinden hoşlanmamasının asıl nedeni de buydu bence. 18 yıl, halamla yeniden buluşmamızın üzerinden bu kadar uzun zaman geçmişti. Ama hala onu tanıyabilmiş, acının kalın bir kül tabakası gibi üstünü örttüğü kişiliğinin gizlerini çözebilmiş değildim. Ağabeyi, yani hiç tanımadığım babam kadar yabancıydı bana. Halam babamın ölümünden sonra annemin soyunda ve sopunda asil bir Osmanlı zabiti bulunmayan, üstelik çerçilik yapan bir tüccar parçasıyla evlenmesini bağışlayamadığından yıllarca canlı tuttuğu öfkesini ikinci kez karşılaştığımızda, annem ölmüştü, hemen benden çıkarmaya koyulmuştu. Yeğeninin çerçi üvey babası. Oysa ben üvey babamı severdim. Yumuşak, sessiz bir adamdı. Evlilikleri süresince anneme hep karısına değil de efendisine yaklaşır gibi saygıyla uzanır, güzelliğiyle gözleri kamaştığında da nasıl olup böyle bir kadına sahip olduğunu soran şaşkın gözlerle etrafa bakardı. Şanslı bir adamdı ancak ne güneşe ne de buluta benzerdi. Varlığı bulunduğu yeri ışıtıp ısıtmaz ama karartıp soğutmazdı da. Önce Osmanlı sonra bir cumhuriyet paşasının oğlu, parlak ama meteliksiz bir hariciyeci olan biyolojik babamın aksine üvey babam halktan zengince bir adamdı. Halam sonraları ne zaman beni küçümsemek istese küçük kardeşinin dört dili yazıp konuştuğunu, üvey babamın ise ancak Türkçeyi kıvırabildiğini hatırlatırdı. Üvey babamı hiç görmemişti. Erzincanlı olduğu için şivesinin değişik kaba olacağına karar vermiş olmalıydı. Babam 1958'de Yeni Delhi'de nedeni belirsiz bir hastalıktan, annemin sanki canı sıkılır gibi dediği bir biçimde 15 gün içinde ölüverince, annem bir yaşındaki çocuğuyla yalnız kalmış, 6 yıl sonra da halamdan bıktığı için reddedileceğinden emin olduğu teklifi, ancak ortak bir tanıdığın ısrarı sonucunda ona iletmeye cesaret eden üvey babamla, sanırım önüne çıkan ilk gerçek talibi olduğundan evlenivermişti. Halam görünürde bunu affetmemişti ama bence asıl affetmediği, önce babamın birkaç yıl sonra da amcamın ard arda neredeyse sabırsızca ölüvererek onu bir çift çürük ciğerle hazırlıklı olmadığı korkutucu hayatla baş başa bırakmalarıydı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 26.